44. ayrım, sayfa 551. 26. kısım, sofra sohbetleri. Meclise ve basına yasaklanan siyasi oyunlar Mustafa Kemal'in içki sofralarında oynanmaya devam etti. Türkiye'yi Ankara'dan İsmet İnönü ve bakanları yönettiği için bu sofra hükümetin merkezi sayılmazdı. Ancak Gazi Paşa yeni fikirlerin kaynağı, münakaşaların hakimiydi ve onun masasında parlak meslek hayatları doğuyor ya da yıkılıyordu. Sofrabaşı toplantılarıyla ilgili öykülerden birinde bir konuğuna rakının yanında en iyi ne gider diye sorduğu ve ev sahibinin damak tadını bilen konuğun leblebi yanıtını verdiği anlatılır. Bunun üzerine Mustafa Kemal yanlış der, rakının en iyi mezesi güzel bir sohbettir. Dolmabahçe Sarayı'nda 1932'de verilen bir partide eski İstiklal Mahkemesi'nin ateşli üyesi Doktor Reşit Galip kadın öğretmenlerin Ankara Halk Evi'nde sahneye çıkmalarını yasaklayan Maarif Vekili Esat Mehmedi Sagay eleştirmişti. Mustafa Kemal eskiden öğretmeni olan vekile karşı biraz daha saygılı olmasını istedi. Reşit Galip rakının verdiği cesaretle reddedince ona masayı terk etmesini söyledi. "Hayır," dedi Reşit Galip, "burası sizin değil, milletin sofrası." Mustafa Kemal öyleyse ben ayrılayım diyerek başka konuklarla birlikte salonu terk etti. Dipnot Bozdağ Atatürk'ün sofrası sayfa 77-80. Yine de Reşit Galip'in cesareti ve reformları içtenlikle desteklemesinden etkilenerek bir süre sonra onu Maarif Vekilliğine getirmesi için İsmet'i ikna edecekti. Reşit Galip'in bakanlığı sırasında İstanbul Üniversitesi yeniden yapılandırıldı. İlahiyat Fakültesi kapatıldı ve eski öğretim kadrosunun büyük bir bölümü görevinden uzaklaştırıldı. Boş kalan kürsülere Nazilerin antisemitik yasaları nedeniyle işlerinden atılmış Alman Yahudisi akademisyenler getirildi. Bu akademisyenlerin Türkiye'nin yüksek öğrenim kurumlarına ve genel olarak ülkeye katkılarının değeri çok büyüktür. Osmanlı döneminde Darül Fünun yani Bilimler Evi adıyla tanınan İstanbul Üniversitesi vasat bir taşra öğretim kurumuna dönüşmüştü ama artık gerçek bir öğrenim merkezi oldu. Göç eden başka bazı Alman profesörler başkentte bir üniversite kurmak ya da vergiler hakkında ve diğer konularda hükümete danışmanlık yapmak üzere Ankara'ya gittiler. Alman akademisyenler ülke sorunlarını çözmek için batılı fikir ve deneyimleri uygulayan bir Türk düşünür ve uzmanlar kuşağı yetiştirdiler. Dipnot, ayrıntılar için Grothusen, sayfa 71-81. Osmanlılar çok uzun bir süre yabancı danışmanlara başvurmuşlardı ve Mustafa Kemal de bu uygulamayı daha büyük bir ivedilik duygusuyla sürdürüyordu. Ama ülkenin öğütücü bürokrasi çarkları bir yana, yoksulluğunun da daha temkinli adımlar atmayı gerektirdiği bir dönemde, yabancı yeteneklerin arasından en iyilerini seçme fırsatını yakalayan Reşit Galip oldu. Tıpkı Mustafa Kemal gibi o da eğer ülke ilerleyecekse dış dünyaya açılan pencerelerin tümüyle açık tutulması gerektiğine inanan bir milliyetçiydi. Kaçınılmaz olarak Reşit Galip düşmanlar edindi ve 11 ay sonra görevden alındı. Asık suratla emekli hayatı yaşarken Mustafa Kemal onu Çankaya'ya davet etti. Birkaç kadeh içince kenarda bekleyen iki askere göz kırptı ve askerler Reşit Galip'i iskemlesiyle birlikte kaldırıp Mustafa Kemal'i yanına kadar getirdiler. "Doktor," dedi Gazi, "işte biz böyle bindiririz ve indiririz." Dipnot, Elman, sayfa 238-241. Bozdağ Atatürk'ün sofrası, sayfa 77-87. Afet İnan, sayfa 208. Mustafa Kemal'in İngilizce fox, yani tilki adını verdiği kırma köpeği, Müslüman geleneklerine aykırı olarak yatak odasında uyur ve yemek masasının altında otururdu. Bir akşam Reşit Galip'in pantolon paçasını kemirince Mustafa Kemal konuğuna yeni bir takım ısmarlayarak özür diledi. Ama Fox'un sonu acıklı oldu. Efendisinin elini ısırdı ve Atatürk onun uyutulmasını kabul etti. Ankara'daki orman çiftliğinin müdürü köpeğin cansız bedenini doldurup bir vitrinde sergilemenin Cumhurbaşkanı'nın hoşuna gideceğini düşündü. Ama Mustafa Kemal büyük bir öfkeyle derhal ortadan kaldırılmasını istedi. Dipnot Atay Çankaya sayfa 561-562, Granda sayfa 193-197. Hayvanları çok severdi. Bir akşam yemeği sırasında ahırında bir tayın dünyaya geldiği haberini alınca anneyle yavrunun Çankaya Köşkü'nün tören salonuna getirilmelerini emretti. Ve atlar parke döşemenin üzerinde ayakları kayarak dolaşmak zorunda kaldılar. Dipnot adı geçen eser sayfa 224-225. Başka bir akşam yemeğinde ızgara bıldırcın ikram edilirken arkadaşı Salih Bozok konukları eğlendirmek amacıyla canlı bir bıldırcını salona getirdi. Bıldırcın Mustafa Kemal'in kucağına konuverince bir daha bu yemeği yemeyeceğine yemin etti. Dipnot adı geçen eser sayfa 199-200. Gazi'nin çevresinde çok uzun süreli kavgalar da yaşanıyordu. En iyi bilinen İsmet İnönü ile İş Bankası grubu arasında yaşanan kavgaydı. Mustafa Kemal'in de bankada hissesi vardı ve Salih Bozok, Kılıç Ali, Mahmut Soydan gibi mutat zevattan bazıları yönetim kurulunda yer alıyordu. İş Bankası'nın para basma yetkisini yabancıların sahip olduğu Osmanlı Bankası'ndan devralması önerisine İsmet kesinlikle karşı çıktı. Bunun yerine 11 Haziran 1930 tarihinde İsmet'in sıkı anti-enflasyonist para politikasını yürütmek için Türkiye Merkez Bankası kuruldu. Dipnot Özerdim sayfa 107. İş Bankası bir bakıma partizanların çıkarları doğrultusunda hareket ediyor, rejim yanlısı yayıncıları destekliyor ve hükümetin dostu olanları kayırıyordu. Dipnot, Milliyet'in ardılı olarak Mahmut Soydan tarafından yayınlanan Tan gazetesini İş Bankası finanse ediyordu. Sertel sayfa 189. Mustafa Kemal'in çiftliklerinin hesabı da bu bankadaydı. Soyak cilt 2 sayfa 686. Ancak bankacılık yasalarına da kesinlikle saygılıydı. Reşit Galip'in Dolmabahçe Sarayı'ndaki yersiz konuşmasından kısa bir süre önce Mustafa Kemal arkadaşlarının Madame Vera adlı bir beyaz Rus göçmenin Beyoğlu semtinde işlettiği Rose Noir adlı gece kulübüne götürmüştü. Madame Vera seçkin müşterisine gece kulüplerinin halkın eğlenmesini sağlayarak yararlı bir görev üstlendiklerini anlattı. Ama kulübünü yeniden dekore etmek için istediği banka kredisini alamamıştı. Mustafa Kemal Madame Vera'ya 15 bin lira kredi verilmesi için İş Bankası'na hemen orada bir mektup yazdı. Ertesi sabah İstanbul Şubesi Müdürü teyit için Mustafa Kemal'in sekreterini arayınca her zamanki işlemlerin uygulanması kendisine söylendi. Madame Vera istenilen kefili bulamayınca krediyi alamadı. Dipnot, Hasan Rıza Soyak'ın anlattıklarını cilt 1 sayfa 22-28 Rose Noir adlı kulüpte baş garson olan Vladimir de onaylıyor. Bozdağ Atatürk'ün sofrası sayfa 89-93. Ama Mustafa Kemal'in bar işleten kadınlara para yağdırdığı söylentilerinin yayılmasının ardında sekreteri Tevfik Bıyıklıoğlu'nun olduğu düşünülüyordu. Abbas Hilmi adlı bir Mısır prensinin petrol arama izni başvurusunun işlemlerini hızlandırmak bahanesiyle Tevfik'in rüşvet istediğini kanıtlanması pek uygun oldu. Bu nedenle Afganistan'a elçi olarak gönderilmesi onun Cumhurbaşkanı çevresindeki düşmanlarını sevindirdi. Dipnot Soyak cilt 1 sayfa 24-28. İş Bankası'nın genel müdürü Celal Bayar, bazıları yabancı firmalar tarafından desteklenen çeşitli projelerle karşısına çıkan iş adamlarıyla görüşüyordu. Bütün projelerin hükümet tarafından onaylanması gerekiyordu. İsmet İnönü girişimcinin 5 yıllık plan sürecini altüst ederek zengin olmak uğruna devlete zarar verdiğine inandığı takdirde projeyi reddediyordu. Hayal kırıklığına uğrayan iş adamları bu kez mutat zevat aracılığıyla konuyu Gazi'ye iletiyor ve hükümetin adeta bağnazlık derecesine devletçilik ilkesine bağlı kalmasının ülkenin gelişmesini engellediğinden sızlanıyorlardı. Bu olaylardan biri Mustafa Kemal ile İsmet'in ilk kez başkalarının önünde tartışmalarına neden oldu. 1932 Ağustos'unda Mustafa Kemal bir proje başvurusunu reddeden bir görevliyi savunmak hatasına düşen iktisat vekili Mustafa Şeref'i istifaya zorladı. İsmet öfkeden küplere bindi. Yine Ağustos'ta daha sonra Mustafa Kemal ile İsmet, Kral 5. George'un Türkiye Cumhurbaşkanı'na diz bağı nişanı takmayı önerdiği haberini yayınlayan bir gazeteye gönderilecek tekzip yazısının hazırlığı sırasında tartıştılar. Mustafa Kemal böyle bir öneri yapılmış olsa bile kabul etmeyeceği sözlerinin yazılması için ısrar ederken, İsmet öneri yapılmadığı için bu sözlere gerek olmadığını savundu. Mustafa Kemal birkaç gün önce iktisat vekilliğine karşı davranışı konusunda İsmet'in inatçılık ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı ile başbakanın tokalaşmadan ayrılmaları Yalova'daki konukların dikkatini çekti. Dipnot Bozok sayfa 231. Aralarındaki soğukluk fazla uzun sürmedi. İsmet İnönü kendisine sadık olduğunu bildiren bir mektup gönderdi ve Mustafa Kemal de aşağıdaki yanıtı verdi. İsmet, büyük adamsın. Hassas olduğun kadar his veren adamsın. Sen benim sözlerimi okurken gözlerin yaşarmış, ya ben seni okurken hıçkırıklarla ağladığımı söylersem inanır mısın? Bu duygularımı sofrada değil, kimsenin yanında değil, yatak odama çekildikten sonra mahremimle yazıyorum. Sen beni muhakkak çok seviyorsun. Ya ben seni? Dipnot, mektubun fotoğrafı Mustafa Kemal Atatürk adlı albümde. Editör Ülger, cilt 1 sayfa 188. Albümdeki başlık mektubun tarihini 6 Ağustos 1933 olarak gösteriyor. Ama kapadığım sözcüğün altındaki tarih başka bir yazıyla atılmış ve herhalde mektubun kilit altına alındığı tarihi belirtiyor. Yanındaki mahrem dostu büyük bir olasılıkla afetti. Dipnot, bizim yorumumuz Mustafa Kemal mahremin de sözcüğüyle yanında hiç kimsenin bulunmadığını, tek başına olduğunu belirtmek istemiştir. Yayın evinin notu. Mustafa Kemal'in el yazısı gibi mektubun duygusallığı da akşam eğlencesinin etkilerini gösteriyor. Ama yine aynı zamanlarda yazılmış bir talimat aynı mesajı ayık bir zihinle de veriyor. Karşılaştığımız güçlükleri halletmek için başkasına değil, her zaman Başvekil İsmet Paşa'ya müracaat etmelisiniz. Dipnot, Aydemir, 2. Adam Cilt 2 sayfa 469. Talimatın fotoğrafında tarih gözükmüyor. Ama Kemal Atatürk yerine Gazi Mustafa Kemal imzasını taşıdığından 1934'ten önce yazılmış olması gerekir. Herhalde 1922 Ağustos'unda Yalova'da konukların önünde geçen kavganın ardından yazılmıştı. 9 Eylül 1932 tarihinde Celal Bayar İktisat Vekili seçilince Mustafa Kemal'e dalkavukluğa varan bir telgraf gönderdi. Halkın ve memleket ihtiyaçlarını en iyi sezen yüksek dehanızın açtığı nurlu yolda şimdiye kadar olduğu gibi mefkureci bir ameliniz sıfatıyla candan çalışacağım. Mustafa Kemal her zamankinden daha uzun bir telgrafla eğer herkes gelişme işinde görev alırsa devletin üzerine düşen ekonomik yükün azalacağını söyleyerek yanıtladı. Bu kamuoyunda İsmet'le özdeşleştirilen aşırı devletçilik kavramının açık bir eleştirisiydi. Gerçi Mustafa Kemal yeni bakanı atadığı için kendisine resmi olarak teşekkür etmişti ama yine de İsmet tedirgindi. Dipnot Bozdağ Bitmeyen Kavga sayfa 123-126. Öte yandan itiraz etmeyecek kadar kurnazdı ve Celal'le kabinede birlikte çalışmaya başladı. Günümüz Kemalistleri Gazi'nin akşam toplantılarını Platon'un şöleniyle kıyaslamaktan hoşlanır. Gerçekten bu toplantılarda sık sık dil, tarih, politika ve ekonomi konularında tartışmalar yaşanmıştı. Gazi'nin en sevdiği dört yazar olan Ruşen Eşref Ünaydın, Falih Rıfkı Atay, Yunus Nadi Abalıoğlu ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu çok sık davet edilirlerdi. Koruma görevini gayri resmi olarak üstlenen Mutat Zevat da çok sık beraber olurdu. Bir gece İstanbul'daki Park Otel'de elektrikler kesildi ve ışıklar yeniden yanınca Kılıç Ali ile başka bir konuğun silahlarını çekmiş halde bedenlerini Cumhurbaşkanı'na siper etmiş oldukları görüldü. Dipnot, olayı otelin baş garsonundan dinlemiş olan Kılıç Ali'nin oğlu Altemir Kılıç yazara aktarıyor. İçlerinden biri dışında kendileri ya da Gazi ölene dek yanından ayrılmadılar. 1935 yılında metresini tabanca ile vuran Recep Zühtü ise Gazi'nin sofrasından uzaklaştırıldı. Akli dengesinin yerinde olmadığı savıyla mahkemede beraat etti ama parlamentodaki konumunu korudu. Dipnot Goloğlu, Cilt 7 sayfa 170-171. Deli de olsa katil de olsa Recep Zühtü'nün milletvekili maaşına gereksinimi vardı. Bazı konuklar gözlemlemek için davet edilirdi. Bir akşam afete, ''Bu adamın ne bayağı olduğunu bilemezsiniz.'' dedi. ''Hani çöp tenekesi vardır, içine her türlü süprüntüler konur. Ne kadar boşaltsanız dibinde yapışık bir şeyler kalır. İşte bu o şeylerdendir.'' Afet, ''Aman paşacığım, öyleyse ne diye sofranızı alıyorsunuz?'' diye sorunca, ''Ha işte onu da sen bilemezsin kızım.'' yanıtını verdi. Dipnot Atay Çankaya sayfa 401. Gerçi Atay Afet'in adını vermiyor ve Atatürk'ün masasında bulunan bir hanımdan söz ediyor. Ancak bu sözlerin Afet'e söylendiği kesin gibi görünüyor. Gösterişli havaları söndürmekte çok becerikliydi. Bir akşam İsmet İnönü ile Londra'daki Türkiye Büyükelçisi'nin gönderdiği bir rapor üzerinde tartışırlarken konuklardan biri, ''Şunu arz etmek isterim ki İngilizlerin başka memleketlerle münasebetlerinde, bilhassa hatta yalnız kendi menfaatlerini düşündükleri meşhurdur.'' diyerek atıldı. Mustafa Kemal bu kadar mı efendim diye sorduktan sonra konut evet yanıtını verince yüksek irşadınızdan yani doğru yolu göstermeden dolayı gerek kendi namıma gerek Cumhuriyet Hükümeti namına zat-ı halinize teşekkür ederim diye tamamladı sözlerini. Estağfurullah efendim diyen konuk yapılan şakayı bir türlü anlayamamıştı. Dipnot adı geçen eser sayfa 541-542. Konukların pek azı genel ilkeleri etkili uygulamalara dönüştürmeye yetenekli olduğundan Mustafa Kemal'in şölenleri platonik yani düşünce düzeyinde kalıyordu. Falih Rıfkı Atay'ın anılarında belirttiği gibi Mustafa Kemal yeni devleti yaratırken ülkenin modern tarihindeki en küçük, en düşük nitelikli kadrosuna sahipti. Kafası işleyenler Ankara'ya gelmedi. Birçoğu yeni rejime karşıydı. Başka bir Kemalist yazar olan Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'nun not ettiği gibi devrim baştan başa bir kaosun içinden çıkmıştı. Dipnot Kara Osmanoğlu Atatürk sayfa 140-163. Bunları hisseden Mustafa Kemal yabancı uzmanlara saygı duyuyor ve yaptıklarını savunuyordu. Aynı zamanda da Türklerin öğrenme yeteneği olmadığını ileri sürenlere kızıyor ve eğitimlerini yeni tamamlamış profesyonelleri yüreklendiriyor, onları değerlerinin çok üstünde övüyordu. Dipnot Atay Çankaya sayfa 544. Gazi'nin sofrasında çok sık görülenlerden biri 1925'ten Atatürk'ün yaşamının sonuna dek 13 yıl boyunca Dışişleri Bakanlığı görevini sürdürmüş olan Tevfik Rüştü Aras idi. Yurt içinde başarısızlıklara uğrama ya da abartılı yaltaklanmalara aldanma sonucunda yabancı maceralara atılarak dış politikada yapılacak hatalar mutlak iktidara sahip olan yöneticileri mahvedebilirdi. Mustafa Kemal böyle bir tuzağa düşmedi. Enver'in atıldığı başarısız maceralar nedeniyle Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışının hızlanmasına tanık olmuştu ve kendisinin İstiklal Savaşı'nda kazandığı zaferin meyvelerini tehlikeye atmamaya kararlıydı. Lozan'da elde ettikleriyle yetinerek savaş sonrasındaki oluşumu korumaya özen gösteriyordu. 1931 yılındaki seçim bildirgesinde amacının yurtta sulh, cihanda sulh olduğunu söyledi ve bu deyim çok kez yinelendi. Dipnot, ATTB sayfa 608. Bolşevik Rusya henüz güç kazanmaya çalışırken Mussolini'nin hırsı ve büyük savaşta toprak yitirmiş olan iki küçük ülkenin Macaristan ve Bulgaristan'ın yakınmaları bu oluşum için esas tehlike olarak belirdiler. Başlangıçta Yunanistan'ın konumu da belirsizdi. Genç toprak kazanmıştı ama Türkiye'nin aleyhine beslediği çılgın fikirleriyle ilgili hayal kırıklığına uğramıştı. İsmet İnönü'nün Lozan'da Venizelos ile vardığı anlayış, Yunanlıların Türkiye'ye karşı harekete geçmesini önledi ve Venizelos'un 1928'de Atina'da yeniden iktidara gelmesiyle Lozan Antlaşması uyarınca toplulukların takasının kesin şartlarıyla ilgili anlaşmazlıklar ve mülkiyet iddiaları hızla çözüldü. Türkiye'nin Yavuz savaş gemisini yenileme kararı bu anlaşmanın hızlanmasında etkili olmuştu. Ege Denizi'nde bir silahlanma yarışına girmek istemeyen Venizelos, 1930 Ekim'inde Ankara'yı ziyaret etti ve dostluk gösterileri arasında geniş kapsamlı bir anlaşma imzalandı. Dipnot, metin için İsmail Soysal, sayfa 393-396. Mustafa Kemal'in tarihten gelen düşmanlıklar ya da gaddarlıklarla kaybedecek zamanı yoktu. Çankaya Köşkü'nün duvarına bir Türk askerini yere düşen Yunan askerine süngüsünü saplarken gösteren bir tablo asıldığında "Ne iğrenç manzara" diyerek derhal kaldırılması için emir verdiği söylenir. Dipnot, Soyak, cilt 1, sayfa 29. Ertesi yıl Venizelos'un ziyaretine karşılık veren İsmet, Atina'daki sıcak karşılamaya çok şaşırdı. Ama bu dostluk gösterisinin Yunanlı göçmenlerin Türkiye'ye geri dönmesi anlamına gelmediğini anımsatmayı da ihmal etmedi. Dipnot, Atatürk'ün uşağı Cemal Granda'ya göre, sayfa 132-133, İnönü Yunanistan'da yaşamının tehlikede olabileceğinden korkuyormuş. Yola çıkmadan önce kendisine bir şey olduğu takdirde çocuklarıyla ilgilenmesini Cumhurbaşkanı'ndan istemiş. İsmet İnönü, cilt 2, sayfa 240. Venizelos'un iktidarı yitirmesi ilişkilerdeki gelişmeyi engellemedi. Ardılı Panayotis Çaldaris, 1933 Eylül'ünde Ankara'ya geldi ve daha geniş kapsamlı bir Entente Cordiale, yani dostluk anlaşması imzalandı. Dipnot, metin için İsmail Soysal, sayfa 433-436. Daha geniş bir Balkan paktına doğru adım atılmıştı ama öncelikle İsmet'in Stalin'e güvence vermesi gerekiyordu. 1929 aralığında Ankara'da imzalanan bir protokole göre Sovyetler Birliği ile Türkiye birbirinin onayını almadan diğer komşularıyla herhangi bir anlaşma imzalamayacaktı. Gizli bir protokol Türkiye'nin komşuları arasında Yunanistan, Bulgaristan, Britanya İmparatorluğu ve Fransa'yı sayıyordu. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 271-272. İsmet 1932 yılında Moskova'yı ziyaretinde Stalin'e kesinlikle Sovyetlere karşı olmayan kapsamlı bir Balkan paktı için çalışacağını ve Sovyetler Birliği'nden benzeri bir adımın atılmasını beklemeden Milletler Cemiyeti'ne gireceğini açıkladı. Stalin kuşkularını dile getirdi ama itiraz etmedi. Dipnot, İsmet İnönü, cilt 2, sayfa 251. Yükümlülüğünü yerine getiren Türkiye 1932 Temmuz'unda Milletler Cemiyeti'nin üyelik davetini kabul etti. 3 yıl sonra Lahey Uluslararası Adalet Divanı'na da üye oldu. Dipnot, İsmail Soysal, sayfa 397-403. Balkan devletleriyle pazarlıklar ilerledi ve nihayet 9 Şubat 1934'te Balkan Paktı imzalandı. Dipnot, Özerdem, sayfa 117. Fakat Bulgaristan katılmayı reddetti. Pakt bazı çekincelerle çevrilmişti. Türkiye anlaşmanın kesinlikle Sovyetler Birliği'ne karşı kullanılmayacağına söz verdi. Yunanistan ancak bir Balkan ülkesi başka bir Balkan ülkesine saldırdığı takdirde harekete geçileceğini ama hiçbir zaman büyük güçlere karşı olmayacağını açıkladı. Gizli bir protokol anlaşmanın yalnızca Balkan ülkelerinin sınırlarını güvence altına aldığını belirtti. Dipnot, metinler için İsmail Soysal, sayfa 454-458. Bulgaristan bu anlaşmanın sınırlayabileceği tek ülkeydi ve 1938 Temmuz'unda güç kullanmaya karşı çıkarak Balkan Paktı'nı kabul ettiğini belirten bir anlaşmaya imza koydu. Dipnot, metin için adı geçen eser sayfa 463. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası Bulgarlara Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya topraklarını işgal etme izni verince bu vaadin boş olduğu ortaya çıktı. Balkan Paktı yalancı şafak gibiydi ama bir süre pırıl pırıl parladı. Balkan müsabakaları, oyunları, folklor festivalleri, ziyaretler ve ziyafetler düzenlendi. Birkaç yıl içinde Yunanistan Trakya'sındaki Türklere ve İstanbul'daki Rumlara karşı davranışlar düzeldi. Beni Zelos Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi ama başarılı olamadı. Dipnot, Venizelos'un 12 Ocak 1934 tarihinde Norveç parlamentosu tarafından atanan Nobel Barış Ödülü Komitesi Başkanı'na yazdığı mektubun fotokopisi. Milliyet 28 Ekim 1998 1.18. Selanik'te Atatürk'ün doğduğu iddia edilen Pembe Ev Türkiye'ye bağışlandı ve kapısındaki plaket Atatürk'ü Balkan Paktı'nın mimarı olarak tanımladı. Mustafa Kemal bunların hepsini ciddiye aldı. Hatta Türkiye'nin yönetimini güvendiği birine bırakıp bir Balkan Konfederasyonu kurmayı ve başkanı olmayı düşündüğü söylentileri yayıldı. Dipnot, Derin'in sayfa 98-99 aktardığı Soyağ'ın iddiasına göre Atatürk Mareşal Fevzi Çakmak'ı kendi vekili olarak düşünüyordu. Bu görüşü Çakmak'ı İsmet İnönü'ye karşı yükseltmek çabalarının ışığında incelemek gerekir. Eğer bunu gerçekten düşündüyse bile bu tıpkı 1930 yılında Cumhurbaşkanlığını Nuri Jonker'e bırakıp Halk Fırkası'nın başına geçerek Serbest Cumhuriyet Fırkası'na karşı mücadele edeceğine dair sekreteri Hasan Rıza Soyağ'ın ona yakıştırdığı geçici heves gibi bir hayaldi. Hasan Rıza'ya göre eğer partisi o zaman yenilgiye uğrasaydı çok mutlu olacak ve yabancı uzmanlarla birlikte bir dünya yolculuğuna çıkıp Türk dili ve tarihi üzerindeki araştırmalarını genişletecekti. Dipnot, Soyak, Cilt 2, sayfa 443-445. Ama evde her zaman yapılması gereken bir sürü iş vardı. Geceleri hayranları söz dinleyen vekilleri ve ısrarlı ricacılarla yaptığı toplantılarla avunuyordu. Yurt dışına kendisi gideceğine yabancılar ona gelebilirdi. Mustafa Kemal, 1932 Eylül'ünde İstanbul'u ziyaret eden ABD Genelkurmay Başkanı General Douglas MacArthur'u Dolmabahçe Sarayı'nda kabul etti. Dipnot, Özerdem, sayfa 112. Soğuk Savaş'ın hızlandığı 1951 Ağustos'unda The Caucasus, Kafkaslar adlı bir Amerikan dergisi, Mustafa Kemal'in generale söylemiş olduklarını kelimesi kelimesine aktardığını iddia eden imzasız bir yazı yayınladı. Buna göre Mustafa Kemal, MacArthur'a Almanya'nın Avrupa'nın tümünü işgal edecek bir ordu oluşturabileceğini, İngiltere'nin savaş meyvesini yitirmiş olan Fransa'ya artık güvenemeyeceğini, yeni bir Avrupa Savaşı'na galip gelecek olan Bolşevik Rusya'nın yeni ve korkunç gücünün uygarlığı ve hatta bütün insanlığı tehdit edeceğini söylemişti. Bu rapor biraz kuşkuludur. Çünkü 1932 yılında İsmet İnönü Rusya'dan borç almak için görüşmeler yapmıştı. Ve ertesi yıl Mustafa Kemal parlamentonun açılış konuşmasında Türkiye'nin Sovyetler Birliği ile dostluğunun önemine değinmiş ve bu dostluğun uluslararası barışa büyük bir katkısı olduğunu söylemişti. Dipnot, ASD, Cilt 1, sayfa 392. İsmet İnönü anılarında Bolşevik Rusya'nın Türkiye açısından en az 25 yıl daha bir tehdit unsuru olamayacağına inanma hatasına düştüğünü yazacaktı. Hitler'in saldırganlığı bu tahminini boşa çıkarmıştı. Dipnot, İsmet İnönü, Cilt 2, sayfa 252. Anlaşılan hem İsmet İnönü hem belki de Mustafa Kemal Rusya'nın bir gün tehdit unsuru olabileceğini düşünüyorlardı. Ama bu arada Stalin'in düşmanlığını kazanmamak için her türlü özeni gösteriyorlardı. Mustafa Kemal'e kehanet gücü yakıştıran başka öyküler de vardır. Söylentiye göre Polonya'nın geleceğini parlak görmediğinden Varşova'da bir Türk elçiliği inşa edilmesine karşı çıkmış. Dipnot, Ege'li, sayfa 123. Belgelenen kehanetlerine gelince bu konu biraz karışıktır. 1923 yılında Türk gazetecilerine bundan sonraki savaşın Fransa ile Rusya arasında olacağını ve İngiltere'nin bundan kazançlı çıkmaya çalışacağını söylemişti. Dipnot, Mustafa Kemal, Eskişehir-İzmit konuşmaları, sayfa 96. 1935 yılında Amerikalı gazeteci Gladys Baker ile konuşurken, savaş çıktığı takdirde Amerika'nın tarafsız kalamayacağını söylerken daha şanslıydı. Amerikalılar öteki kiracıların yangın çıkardığı bir apartmanın en lüks dairesinde yaşayan bir aile konumunda kalacaklardı. Dipnot, ASD, Cilt 3, sayfa 138. Başka yabancı ziyaretçiler de vardı. 1929 yılında Afgan Kralı Emanullah, Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk resmi ziyareti yapan yabancı devlet başkanı oldu. Dipnot, Altay, sayfa 426-429. Tahtını yitirdikten sonra iki kez daha geldi. Atatürk onu 1933 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda kabul etti. Dipnot, Özerdim, sayfa 115. İkinci gelişi ise Atatürk'ün cenazesine katılmak içindi. 1931 Ocağı'nda gelen Japon Prensi Takamutsu'nun amacı sanayi ürünleri ihracatını arttırmaktı. Aynı yıl Irak Kralı Faysal İngiliz Büyükelçisi'nin gözetleyen bakışları altında Ankara'da birkaç gün geçirdi. 1933 Ekim'inde savaş gemisiyle İstanbul'a gelen Yugoslav Kralı Aleksandr Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. Gerçi bu gelenler dünyanın bir numaralı isimleri değildi. Ama Mustafa Kemal kurduğu cumhuriyetin elde ettiği başarıları sergilemek için ziyaretlerden olabildiğince yararlandı. 29 Ekim 1933'te Cumhuriyet'in kuruluşunun 10. yıl dönemi görkemli törenlerle kutlandı. Ankara'da büyük çaplı bir askeri tören düzenlendi. Ülkelerin çoğunu büyükelçileri temsil etti ama Stalin Rus akınlarıyla yeniden pekiştirilen Sovyet-Rusya-Türkiye dostluğunu herkesin gözüne sokmak için Savunma Bakanı Kliment Voroshilov ile Kızıl Süvariler Müfettişi Mareşal Budyeni'yi gönderdi. Fransa'da eğitim almış genç Türk bestecisi Cemal Reşit Rey, 10. yıl marşı için kolayca akılda kalan bir beste yaptı. Çıktık açık alınla 10 yılda her savaştan sözleriyle başlayan marş, Batı öğretileriyle eğitilmiş ve ülkesinin yönetimine katılmaya hazırlanan yükselen kuşağın şanslı mensuplarının özgüvenini sergiliyordu. Bu kuşağın son temsilcileri 10. yıl kutlamalarını umut ve vaatlerin şafağı olarak anımsıyorlar. Onların gözünde Mustafa Kemal pozitivist düzen ve ilerleme sloganını gerçeğe dönüştürmüştü. Gazi unutulmaz nutuklarını sonuncusuyla kutlamalara imzasını attı. Konuşması kısaydı. Birkaç kelime içinde Türkiye'nin yalnızca en gelişmiş ve uygar ülkelerin düzeyine gelmekle yetinmeyeceğine, hedef birliğine sahip olduğu ve pozitif bilimleri kendine rehber kabul ettiğinden onları aşıp geçeceğine olan inancını ifade etti. Konuşma ne mutlu Türk'üm diyene sözleriyle son buldu. Dipnot AS'de cilt 2 sayfa 318-319. Bu sözleri bugün Türkiye'de bilmeyen yoktur. Kıbrıs Rumlarının görmesi için beş parmak dağlarının yamacına yazılmıştır. Ve Kürtçe konuşanların yaşadığı bölgenin en büyük kenti olan Diyarbakır'da Kürt milliyetçilerini iğnelemek için kullanılır. Eğer Mustafa Kemal'in en sevdiği gazeteci Falih Rıfkı'nın sözlerine inanacak olursak, bu deyimi ortaya atan kişi pek fazla duygulanmamıştı. Akşam yemeğinde toplanan konukları 10. yılın yüreklerinde coşturduğu duygularını açıklamak için birbiriyle yarışırken Mustafa Kemal, "Bana gelince ben hiçbir şey hissetmiyorum." demişti. Falih Rıfkı bu sözlerin Atatürk'ün bezginliğinin ilk belirtisi olduğunu söyleyecekti. Dipnot Atay, Çankaya, sayfa 483. Mustafa Kemal kendi koyduğu kurallara bağlı kaldı. Sekreteri Hasan Rıza Soya, "Bizde Cumhurbaşkanı bir imzacıdan başka bir şey değildir." diye şikayet ederdi. "Yani ben burada bir nevi mahpus hayatı yaşıyorum. Gündüzleri ekseriye yalnızım, herkes işinde gücünde. Benim ise çok günler bütün günümü değil bir saatimi dahi dolduracak işim yok. Şu halde ya uyuyacağım, olmazsa kitap okuyacağım yahut bir şeyler yazacağım. Arada bir dinlenmek ve hava almak ihtiyacını duyarsam dediğim gibi şehrin içinde ve dışında ancak otomobil ile gezintiler yapacağım. Sonra yine bu hapishaneye döneceğim ve işte böyle kendi kendime bilardo oynayıp sofra zamanını bekleyeceğim. Bari orada biraz değişiklik olsa, ne gezer? Bu sofra nerede kurulursa kurulsun, karşımda aşağı yukarı hep aynı şahıslar, aynı yüzler, aynı sözler. Hasılı, bıktım usandım çocuk." Dipnot Soyak, cilt 1, sayfa 55-64. Atatürk sık sık otoriter bir yönetici olarak tanımlanıyordu ve her şeyden çok bu tanımdan nefret ediyordu. Dipnot adı geçen eser, cilt 1, sayfa 53. Aslında bu uygun değildi çünkü daha çok hükümet işlerini başbakanına bırakıp elinden geldiğince kendini eğlendirmeye çabalayan modern bir devlet adamını andırıyordu. Cumhurbaşkanlığı muhafızları tarafından tutulan nöbet defteri ise belirli bir düzeni göstermektedir. Günün en önemli noktası akşam yemeği buluşmasıydı ve güneş doğana dek sürüyordu. 1931 aralığında Gazi Ankara'daydı. Nöbet defterine göre 8 Aralık Gazi Hazretleri saat 15.25'te kalktılar. 17'de Marmara'ya, Ankara Orman Çiftliği'ndeki ev giderek 19.15'de avdet buyurdular. Saat 3.30'da yatmışlardır. Kabul edilenler Dışişleri ve İçişleri Bakanları. 9 Aralık, Reis-i Cumhur Hazretleri saat 13.15'de kalktılar. Saat 16.15'de şehirde bir gezinti yaparak saat 18'de Çankaya'ya avdet buyurdular ve saat 4.30'da yattılar. Kabul edilenler 11 isimlik listede 2 bakanıyla mutat zevat bulunuyor. 10 Aralık, Reis-i Cumhur Hazretleri saat 17.30'da kalkmışlar, bir tarafa çıkmamışlar. Gece misafir kabul buyurmuşlar ve saat 5'te yatmışlardır. 11 Aralık Gazi Hazretleri saat 15.30'da kalktılar. 21.15'te Bulgar Operetine gittiler. 24.30'da avdet buyurdular. Saat 3'te yatmışlardır. Dipnot: Özel Şahin Giray, editör, Atatürk'ün Nöbet Defteri, sayfa 14-15. Mustafa Kemal üzerinde keten geceliğiyle bir divanda ayak ayak üstüne atmış otururken kahvesiyle sigarasını içip gazeteleri okuyarak güne başlıyordu. Sekreterinin anlattığına göre günde yaklaşık 15 fincan kahve ve 3 paket sigara içiyordu. Kendi kuşağındaki yurttaşlarının çoğundan farklı olarak her gün banyo yapıyordu. Dipnot: Soyak, cilt 1, sayfa 11. Giyimine özen gösteriyordu. İstanbul'da bir Rum terzisiyle ayakkabıcısı vardı. 1919 yılında İstanbul'da yaşadığı evde sergilenen iç çamaşırları Fransa'da Çin ipeğinden yapılmıştır. Sami Ginsberg adlı Yahudi dişçisi daha önceleri Osmanlı hanedanının dişlerine bakıyordu. Çankaya sekreteryasından birinin anılarında not ettiği gibi, Gazi İstanbul'u Osmanlılardan devraldığı zaman yetenek gerektiren işler gayrimüslimlerin elindeydi. Dipnot: Derin, sayfa 40. Nöbet defterinden notların alındığı 1931 yılında Mustafa Kemal 50 yaşındaydı. 2 yıl sonra daha büyük başarılar vaat eden 10. yıl konuşmasının metnini hazırlarken başkatibi Hikmet Bayur, "Hem zaten bunları tahakkuk yoluna koymak sizin için güç ve uzun zamana ihtiyaç gösteren bir şey değildir ki. Milli mücadele zamanındaki gibi çalışırsanız bunu da az zamanda başaracağınıza şüphe yoktur. Fakat şimdiki gibi sofradan yatağa, yataktan sofraya giderseniz tabidir ki geç ve güç olur," dedi birdenbire. Mustafa Kemal özel sekreteri Hazan Rıza Soya, "Adamın samimiyetini bilmesek darılacağız," diye fısıldadı. Dipnot: Soyak, cilt 1, sayfa 43. Yaşamına biraz değişiklik katabilmek için bazen Ankara Palas Oteli'ne ve İstanbul'da olduğu zamanlar ise yeni inşa edilen Park Otel'e ya da Rose Noir ve Garden Bar adlı gece kulüplerine gidiyordu. Dipnot: Adı geçen eser, sayfa 63. Buralarda diğer müşterilerle kaynaşıyor ve bir kısmını masasına davet ediyordu. Ama mutat zevat hiç yanından ayrılmıyordu. Resmi balolar ve toplantılar Ankara Palas Oteli'nde düzenleniyordu. 29 Ekim 1932 tarihinde Cumhuriyet Bayramı balosunda Mısır Büyükelçisi'nin fes takmış olması Mustafa Kemal'i rahatsız etti. Resmi Türk kaynaklarının daha sonra yaptığı açıklamaya göre, resepsiyonun resmi bölümü sona erince Büyükelçi'ye fesini çıkartırsa daha rahat edeceğini büyük bir nezaketle söylemişti. Basında yer alan haberlere göre ise Büyükelçi'ye fesini çıkarıp garsonun elindeki gümüş tepsiye bırakması emredilmişti ve olay yaratmak istemeyen Büyükelçi söyleneni yapmıştı. Mısır bu durumu protesto etti. Türkiye hakaret sayılacak bir davranış olmadığında ısrarlıydı ve olay kapandı. Daha sonraki resmi toplantılarda Büyükelçi kırmızı fesini dokunulmazlığını ilan edercesine başından çıkarmadı. Dipnot: Us, sayfa 63-67, Kinross, sayfa 462, not 1. 1932 Ekim'inde Mustafa Kemal'e layık bir cumhurbaşkanlığı köşkü inşa edildi. Çankaya'daki eski köşkün hemen yanı başında Avusturyalı mimar Clemens Holzmeister tarafından yapılan iki katlı pembe boyalı köşkün çağdaş stilinde dikkati çeken yatay çizgileri ve gitgide gelişen kente bakan geniş pencereleri vardı. Ankara'nın nüfusu 150 bine yükselmişti ve aynı yıl Alman uzman Hermann Jansen 50 yıl içinde 300 bin kişiyi barındıracak bir kent planlaması yapması için işe alınmıştı. Gerçekte ise 50 yıl sonra Ankara'nın nüfusu 2 milyonu aştı ve Jansen'in iki yanı ağaçlı sokaklarla bölünmüş mesken bölgelerinden oluşan çağdaş kent modeli beton yığınları arasında kaybolup gitti. Dipnot: Nejat Akgün, sayfa 182, 238-314, Ana Britannica cilt 2, sayfa 219. Mustafa Kemal'in tek düzey yaşamına devlet toplantıları, yabancı devlet adamlarının ziyaretleri, konferanslar, yurt gezileri ve askeri tatbikatlar renk katıyordu. Bazen acayip davranışları oluyordu. 1935 yılında müzik eğitimi konusunda danışmanlık yapmak üzere Türkiye'ye davet edilmiş olan besteci Paul Hindemith, bir gece saat 3'te yatağından kaldırılıp Cumhurbaşkanı'na çalması için arabayla Çankaya Köşkü'ne götürülmüştü. Dipnot: Bu öyküyü Ankara'daki İngiliz Büyükelçiliğinde çalışmış olan Bay David Lane'den dinledim. Kendisi de Hindemith'in önerisiyle bu göreve getirilen Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası şefinin dul eşi Bayan Pretorius'dan duymuş. Dışarıdan bakınca Mustafa Kemal keyifli ve rahat bir yaşam sürüyordu. 1935'te Amerikalı gazeteci Gladys Baker mutlu olup olmadığını sorunca, "Evet, çünkü muvaffak oldum," yanıtını vermişti. Dipnot: ASD cilt 3, sayfa 140. Ama Gazi'nin sofrasında sık sık bulunan Yakup Kadri Karaosmanoğlu, gerçekler hiçbir zaman onun ideallerine ulaşamadığı için mutlu olmadığını düşünüyordu. Dipnot Atatürk sayfa 123. Emekliye ayrıldığı köşesinde öfkeden köpüren rakibi Kazım Karabekir, 15 yıl boyunca sivil polisler tarafından izlenmesine karşın sorgusuz bir şaşaa ile çevrili Mustafa Kemal'den daha mutlu yaşadığını iddia edecekti. Dipnot, Bozdağ Editör Paşaların Kavgası sayfa 320. Bu yorum ulaşamadığı üzüme ekşi diyen tilkiyi anımsatıyordu. Alkolün yarattığı depresyon yok olduğu anda Mustafa Kemal keyif almaya başlıyor ve sıkıcı büro işlerinden başka yöne çevirebildiği hevesi yeni çabalar başlatıyordu.